Ayrım 28.
Ortaçağ insanının belirmiş bir kişiliği yoktur. O, ağırlık merkezini dinde bulan, Tanrı'nın etrafında dönen bir kültür sistemi içinde belli bir görevi olan bir organ gibidir. Onun anlamını da alın yazısında belirleyen kilise ile içinde bulunduğu sosyal bölümdür. Ortaçağ'ın sosyal yapısı duruktur. Herkesin bu statik yapı içinde belli bir yeri vardır. İnsan içinde doğmuş olduğu sosyal bölüm çerçevesinde kalır. Kalması da gerekir. Çünkü bunun böyle olmasını Tanrı istemiştir. Bundan dolayı birey ben neyim, ne olacağım diye sormaz. İçinde bulunduğu durum zaten bu soruların hazır olan yanıtıdır. Rönesans ise insanı evrensel bir organizmanın renksiz bir üyesi olmaktan kurtarıp onu kişiliğini arayan, benliğinin özel renklerini bütün canlılıklarıyla ortaya koymak isteyen birey olarak yaratmıştır. Bu yüzden Rönesans bir individualizm çağıdır. İndividüalitelerin doğduğu bir dönemdir. Rönesans'ta yalnız tek kişi değil, insan grupları da birer birey individuum olarak biçimlenmek yoluna girmişlerdir. Kendine özgü bir benliği olduğu bilincini taşıyan bir insan topluluğu olarak ulus da Rönesans'ta ortaya çıkmıştır. Orta Çağ'da tek tek uluslar evrensel Orta Çağ devletinin birer üyesiydiler. Bunların kendilerine göre birer dünya görüşleri olmadığı için ne gelişmiş bir kültürleri, ne de gelişmiş bir dilleri, ne de pek belirmiş bir sanatları vardı. Orta Çağ'ın sona ermesiyle tek tek uluslar içinde bu durum değişir. Artık tek kişi gibi uluslar da kendi benliklerini duyup bunda yerleşik olan olanakları, yani dillerini, düşünce hayatlarını, sanatlarını, siyasi yapılarını özel renkleriyle geliştirmeye başlarlar. Rönesans bir de ulusu yaratan bir çağ olmuştur. Rönesans'ın ilk büyük davranışı olan hümanizm çığırı da böyle bir gelişmenin, böyle bir kültür atmosferinin yemişidir. Artık genel bir kadrodan çıkıp kendi kendine kalan insan ne olduğunu sormuş, böylece de insan ile ilgili araştırmalara yol açmıştır. Bu yolda kılavuz olarak seçilen antik çağ literatüründe de Rönesans'ın aradığı insan bütünlüğü ile çeşitli yönleriyle gerçekten de vardı. Buradaki antik çağ insanı orta çağ insanı gibi tek yanlı değildi. İnsan olmanın pek çeşitli olanaklarını kendisinde toplamıştı. İnsan burada türlü açılardan ele alınmıştı. Bu çalışmalarının sonunda Rönesans düşüncesi doğal, gerçek insanı bulacaktır ki onun bu buluşu yine kendi başarıları olan Amerika'nın bulunmasından ya da pusula ile basımın icadından değerce hiç de aşağı kalmaz. Gerçek insanı arayan bu hümanizm çığırının başında İtalyan şair ve bilgini Petrarca vardır. Francesco Petrarca 1304-1374 yılları arasında yaşamıştır. Bütün hümanistlerin atasıdır. Orta Çağ ile Yeni Çağ onda ve yapıtında birbirinden ayrılırlar. Sınır üzerinde bulunduğu için düşüncesinin arka planında gerçi Hristiyan dünya görüşü var ama sıkı sıkıya bu dünyaya da bağlı. Bu dünyadaki yaşamın zenginlik ve renkliliği onu boyuna kendisine çeker. Onu bu hayatın sorunlarına götürür. Kendi beni, Petrarca'nın bütün düşünmelerinin ağırlık merkezidir. Benliğini yaşayıp duymuş olan ilk modern insan Petrarca'dır denilebilir. Benliğini bulmak için dayandığı antik literatüre karşı duyduğu coşkun ilgisi ile de o, Rönesans insanının ilk temsilcisidir. Grekçe öğrenir, eski yazmaları kurtarmaya ve toplamaya çalışır. Antik çağın ünlü kişileri üzerine biyografiler yazar. Latin şiirinin bütün türlerine dener. Petrarca'nın felsefenin teorik sorunlarına pek bir ilgisi yoktur. Asıl ahlak sorunları üzerinde durur. Başlıca kaygısı bir yaşama sanatının kurallarını geliştirmektir. Bunun için de kendisine Stoa felsefesini, özellikle de Roma Stoası'nın filozoflarını örnek olarak alır. Böylece Rönesans'ta antik felsefe çığırlarından ilkin Stoa ile tanışılmış oluyor. Stoalılar gibi Petrarca içinde insan hayatının ideali olan mutluluk, beatitudo, iç ve dış etkilerden bağımsız olmakla ruhun özgürlük ve dirliğine erişmektir. Bu idealde ancak insanın yalnız yaşamasıyla, bu yalnızlığı içinde düşünme ve yazmaya vakit bulmasıyla, arada da sevdiği dostlarıyla buluşmasıyla gerçekleşebilir. De Vita Solitaria, Yalnız Yaşayış Üzerine adlı yapıtına göre, insanın yalnız başına kalması, öteki insanlardan tiksindiği için değildir. Kendimizi geliştirmenin bizim için bir ödevi olduğunu bilmek yüzündendir. Hayatın en yüksek değeri olan ruh dinginliğine insan, dış etkiler ile tutkularından kendini kurtarmasıyla ulaşabilir. Buraya kadar tam bir stoalı olan Petrarca, bundan sonra işin içinde Hristiyan görüşlerini de karıştırır. Son huzura, hele ölüm bilmecesi karşısında duyulan korkunun dinmesine ancak Tanrı'nın yardımı ile, ona inanma ile varılabilir. Bununla birlikte Tanrı'nın yardımı da insanı yine tam bir ruh dirliğine eriştiremez. Böylece Petrarca'nın son sözü bir karamsarlığa, pesimizme varıyor. Ama onun bu karamsarlığı, ortaçağ insanının bu dünyadaki hayatı hiçe saymasından büsbütün başka olan bir şeydir. Petrarca bu dünyadaki hayatı önceden hiçe saymıyor. Tam tersine onun üzerinde düşünüyor, yapı ve örgüsünü anlamaya, bilmecesini çözmeye çalışıyor. Bu hayat ona göre artık öbür dünyadaki hayata bir geçit değildir. Başlı başına bir değerdir. Petrarca hayat karşısında özgür olarak düşünür. Antik filozoflar gibi bu hayatta akla kesin bir rol verir. Gerçi sonunda Tanrı'nın insanı desteklemesi gerekmektedir ama o da insanı kurtaramadığına göre Petrarca'nın Hristiyan Tanrısına güveni sarsılmış demektir. Sert bir yaşama savaşı içinde çırpınan insan bu dünyayı evrensel bir acı, acedia olarak yaşar. Petrarca'nın karamsar bir dünya görüşünü dile getiren yapıtları devrinde büyük bir ilgiyle aranıp okunmuştur. Bu da Orta Çağ sonlarının böyle bir anlayışa çok elverişli bir havası olduğunu gösterir. Petrarca İtalya'da Cicero ile Seneca'nınkine benzeyen bir moral felsefesi literatürünü başlatmıştır. Bu literatür sonra hızla gelişecektir. Decamerone'nin ünlü yazarı Giovanni Boccaccio 1313-1365 yılları arasında yaşamıştır. Bu akım içinde yer alır. Yapıtında insanoğlunun bu dünyadaki yaşayışını, kilise ile törelerin baskısının ötesinde bütün çıplaklığı ile ortaya koyan bu ünlü sanatçı, Grek-Roma antikitesini çok iyi bilir. Bildiklerini geniş çevrelere de yayar. Onun ilk çağ dinlerini değerce Hristiyanlıkla bir sayması, bu dinde ancak relatif bir doğruluğu bulması tamamıyla yeni olan bir anlayışın üründür. İlk hümanistlerin başlatmış oldukları insan doğasının özü ve yapısı konusundaki düşünmeler asıl Rönesans yüzyılları içinde de sürmüştür. Nitekim Rönesans'ın karakteristik düşünürlerinden biri olan Niccolo Machiavelli 1469-1527 de insan doğasının ne olduğu sorusu üzerinde durmuş, yeni insan anlayışını gününün pratik politik ödevlerini çözmek için çıkış noktası olarak almıştır. O da hayat karşısında gözlemlerini özgür olarak, yani kilisenin otoritesine bağlanmayarak yapar. Ve bunları antik düşüncelerle, bu arada çok iyi tanıdığı Roma dünyasının, özellikle de bu dünyanın büyük tarih yazarları Polybios ve Livius'un görüşleriyle besler. Machiavelli de tamamıyla yeni ve Rönesans'ın dinamizmini çok uygun olan bir insan anlayışını buluruz. Ona göre insan bir doğa gücüdür. Canlı bir enerji kümesidir. Bu enerji ile yüklü olan yaratık, Hristiyanlığın alçak gönüllülüğü, gönül tokluğunu en yüksek erdem diye öğütleyen morali içine elbette sığmaz. Machiavelli de çağdaşı olan bütün hümanistler gibi Hristiyan olmaktan çok bir ilk çağ paganıdır. Antik paganizmin hayranıdır. Onca Hristiyanlık bu dünyanın değerini küçültmüştür. Oysa antik dinler, insana en büyük değer olarak bu dünyadaki yaşayışı öğütleyerek onu hayata bağlamışlardır. Bu yüzden ilk çağ insanı doğasını olduğu gibi duyabilmiş, bu doğanın ana içgüdüsü olan egemen olmayı engelsiz yaşayabilmiştir. Hristiyanlığın ileri sürdüğü gibi insan aslında kötü değildir. Olsa olsa onda engellenmezse kötüye sapmak eğilimi vardır. Devleti de ortaya çıkaran bu nedendir. İnsan doğası her yerde, her devirde birdir. Dolayısıyla insanın tutku ve eğilimlerinin hesabı yapılabilir. Olguları gözleyip bunların objektif bir hesabını çıkaran zeka, devlet yönetiminin temelidir. Machiavelli dedi, insan doğasının nasıl bir özgürlükle ortaya çıktığını, bu insanın nasıl yalnız kendi hesap eden zekasına dayanarak özerk, otonom bir dünya kültürünü kurmaya çalıştığını açık olarak görüyoruz. Yaşadığı yıllar Rönesans sonlarına rastlayan Michel de Montaigne 1553-1592'nin de düşüncesinin temelinde katkısız bir Rönesans hayat duygusunu bulabiliriz. O da individualist ve hümanisttir. İnsan hayatı, insan doğasının yapısı onun da başlıca konusudur. İnsan hayatı üzerindeki zengin görgülerini, insanoğlunun inançları ile uğraşlarının relatifliğini kavramış ince sezgilerini zarif bir üslupla dile getiren esesinde denemeler, her şeyden önce ben kendimi araştırıyorum, benim fiziğim de, metafiziğim de bu der. Montaigne'in bu kendi beni ile uğraşması, kendi beni üzerinde düşünmesi tamamıyla modern olan bir tutumdur. O, kendi beninde insanı bulmak ister. Kendinde aradığı insan doğasının kendisidir. Ona göre sonsuz doğa her insanda kendini ayrı bir biçimde gösterir. İçimizde bir doğa kımıldıyor, ona kulak ver. Yasalarını kavrarsak erdeme, dolayısıyla mutluluğa giden yolu da bulmuş oluruz. Çünkü erdem dediğimiz doğaya göre yaşamaktır. İçgüdülerimizde, duygularımızda bu doğanın içindedirler. Onların da burada yeri ve değeri vardır. Bunlar olmasaydı hareketsiz kalırdık. Ancak bunların akılla da ayarlanması gerekli. Yoksa şiddetli duygular bizi doğamıza aykırı yollara saptırırlar. Doğaya uygun yaşamak ruh dirliğini sağlar. Buradaki insan anlayışı yine Stoa görüşüne dayanmaktadır. Montaigne'nin 1533-1592 denemelerdeki havası, Cicero'nun, Seneca'nın, özellikle de Plutarkos'un dünyasındaki havadır. Bunun yanında antik çağın şüpheciliği, skepsis de Montaigne'de en ince temsilcisini bulmuştur. Montaigne'in individualizmi ile insanı en iç özünden yakalayan hümanizmi, onu her türlü dogmatizmin düşmanı yapmıştır. İnsanın boyuna değişen ilintileri içinde doğruyu nerede bulmalı? Bu soru karşısında girilecek biricik yol şüphedir. Ancak şüphe de son söz olmamalıdır. Bir şey bilmediğimizi söylememeliyiz. Son sözümüz ne biliyorum olmalıdır. Olgunlaşan Rönesans düşüncesinin Montaigne'de artık eleştirmeye de geçtiğini görüyoruz. Platonizm. İtalyan hümanistlerinin bakışları ilkin antik Roma dünyasına çevrilmişti. Roma'nın yaşama felsefesini, bunun da özellikle Stoa kolunu hümanistler kendilerine yakın bulup benimsemişlerdi. Ama Rönesans'ın hayat duygusu, ortaçağ formunu aşarak yeniye varmak özlemini ve bununla hep birlikte giden antik çağ değerlerine dayanmak isteği pek doğal olarak eski Yunan literatürünü de incelemeye yol açmıştır. Rönesans'ta Aristotelesçi Skolastiğe karşı yapılan tepki, Platon'a karşı coşkun bir sevgi ve saygı beslemeye vardırmıştı. Başlangıçta Platon'a karşı bir hayranlık olarak kendini gösteren bu ilgi, sonra 15. yüzyılda Floransa'da kurulan Platon Akademisi ile sistemli çalışmalar biçimini kazanacaktır. Rönesans İtalya'sında Platon üzerindeki araştırmaları Bizans'tan gelen bilginler başlatmıştır. Bunların başında İstanbullu Georgios Gemistos Platon 1355-1450 yer alır. Platon, Doğu ve Batı kiliselerini birleştirmek için 1438 yılında Ferrara ile Floransa'da yapılan din adamları toplantısında Consilium, konsil bulunmak üzere İstanbul'dan İtalya'ya gelip burada kalmış, Batı'da Platon felsefesiyle yeni Platonculuğun gelişmesine yol açmıştır. Platon üzerine verdiği konferanslar ve dersler ile Platon felsefesi için kazandığı birçok kimseler arasında o zamanlar Floransa şehir devletinin başında bulunan Cosimo Medici 1389-1464 de vardır. Platon felsefesine büyük bir sevgi ve hayranlık duyan bu devlet adamının yardım ve desteklemesiyle Platon Akademisi kurulmuştur 1459. Burası sıkı bir örgütü olan bir kurum olmaktan çok Platon'u seven, onun felsefesini araştıranları bir araya toplayan bir dernek gibiydi. Gerçekten de bu akademi uzun zaman Platon üzerindeki inceleme ve araştırmaların canlı bir merkezi olmuştur. Platon'un bütün yapıtları burada çevrilmiş, Skolastiğe ve Aristotelizme karşı Platon'un savunulması buradan yapılmış, Platonizm üzerindeki yeni görüşler bütün İtalya'ya ve Avrupa'nın başka yerlerine hep buradan yayılmıştır. Cosimo'dan sonra gelen Medici'ler de bu akademiyi koruyup gelişmesini desteklemişlerdir. Medici'ler 1484 yılından başlayarak Floransa şehir devletinin başında bulunan bir ailedir. Banka işleriyle zengin olmuşlar, Rönesans'ta hümanizmi ve sanatı desteklemeleriyle ün salmışlardır. Aralarında Papa ve Fransız kraliçesi olanlar vardır. Floransa parlaklığını Medici'lere de borçludur. Platon'dan sonra bu akademide verimli olarak çalışanlardan biri de yine Bizanslı olan sözü geçen konsile katılmak üzere Platon ile birlikte İtalya'ya gelen Trabzonlu Basilius Bessarion'dur. 1403-1472 yılları arasında yaşamıştır. O da öğretmeni Platon gibi bir Platoncu, Aristoteles'e karşı gelenlerden biri. Ancak hocasına göre bu konuda çok daha ölçülü, onun Aristoteles'e karşı çok sert olan saldırılarına katılmaz, bunları doğru bulmaz. Bu iki Bizanslı bilgin Platon felsefesini yeni Platonculuktan pek ayırmazlar. Göz önünde bulundurdukları felsefi olmaktan çok dinidir. Onlar kilise ve devlete yeni bir temel arıyorlardı. Bunu da Aristoteles'e dayanan Batı skolastiğine karşı olarak Platon felsefesiyle yeni Platonculukta buluyorlardı. Floransa'daki Platon Akademisi'nden yetişenler arasında en büyüğü hiç şüphesiz Marsilius Ficinus, İtalyancası Marsilio Ficino 1433-1499'dur. Ficino'nun gördüğü en büyük iş Platon'un Plotinos'unda yapıtlarını sağlam bir biçimde ve güzel bir dille çevirmesidir. Bununla da Platonizmin ana kaynağı açılmış oluyordu. Orta Çağ ortalarına kadar Platon'un yapıtlarından elde yalnız Timaeus diyaloğu vardır. 12. yüzyılda Latince'ye çevrilince Menon ve Phaidon diyalogları da öğrenilmiş oldu. Bundan sonra Platon'un öğretisini kendilerine çıkış noktası olarak alacak görüşleri güvenli dayanacakları temel artık sağlanmıştı. Ficinus'un da Platon Akademisi'nin başında bulunduğu sıralarda Aristoteles felsefesine karşı gelmedeki sertlik de yumuşar. Bu gelişme daha sonra Bessarion ile başlamıştır. Sonunda ilk çağın bu iki büyük filozofunun temelde birleşmekte oldukları sonucuna varılır. Esasen yeni Platonculuk da böyle düşünüyordu. Ve Bizanslı bilginler akademiye yeni Platoncu bir nitelik kazandırmış olduklarından bu anlayış akademinin geleneğine de uygundu. Ficinus'a göre Platon ile Aristoteles'in felsefeleri bir ve aynı aklın ortaya koyduğu doğrunun iki biçimde dile gelmesidir. Nitekim sonraları Ficinus Hristiyanlığı da Tanrı'nın kendisini açmasının vahiy, revelatio bir şekli diye anlayacak, bu felsefe ile uzlaştırmaya çalışacaktır. Ona göre insanın ruhu Tanrı'dan türemiştir. Ölümden sonra yine Tanrı'ya dönecektir. Evren en başında bir olanın, yani Tanrı'nın bulunduğu uyumlu bir basamaklar ülkesidir. Evrenin bütün bağlantıları insan ruhunda toplanır, düğümlenir. Bu yüzden insanda bütün evreni bilmek gücü vardır. Bunlar görülüyor ki Platoncu olmaktan çok yeni Platoncu anlayışlardır. Yine Floransa'daki Platon Akademisi'nden yetişip antik çağın çeşitli düşünce çığırlarını birliği olan bir dünya görüşü tasarısında toplamak ve uzlaştırmak isteyen ilgi çekici bir düşünür de Giovanni Pica della Mirandola'dır. 1463-1494 yılları arasında yaşamıştır. Kendisi çok zengin bir prensin oğlu, iyi İbranice ve Grekçe bilen, daha 24 yaşındayken ortaya atmış olduğu 900 tez üzerinde kendileriyle tartışmak üzere bütün dünya bilginlerini kendi hesabına Roma'ya çağırmaya kalkmış, Papa bu toplantıyı yasak edip onu aforoz etmiştir. Onda da çeşitli öğeleri ile bir bütün içinde eritmek eğilimi vardır. Bu arada Yunanlık ile Yahudiliğin kapsayıcı bir Hristiyan felsefesi içinde birleşebileceklerini düşünür. Mirandola'nın bu yeni Platonculuğu yanı sıra bir de naturalist ve pozitivist bir yönü vardır. Astrologların ileri sürdükleri gibi yıldızların insanın alın yazısı üzerinde bilinmeyen etkileri olamaz. Gerçek olan yalnız doğa güçleridir. Her şey doğanın ilke ve formlarına göre oluşur. İnsan da karakteri ile alın yazısını yıldızların şu ya da bu durumda olmalarına değil, doğal bağıntılarına borçludur. Üstelik insan bir de kendi alın yazısının özgür kurucusudur. O yalnız içinde bulunduğu yüce evrenin bir yerini doldurmak için yaratılmamıştır. Tanrı'nın da bir benzeridir. Kendine göre bir dünyası vardır. Makrokosmos, yani büyük dünya içinde bir mikrokozmostur, küçük bir dünyadır. Mirandola'nın bu düşüncelerinde yine tipik bir Rönesans anlayışı ile karşı karşıyayız. Artık insan bir organ değil, yasası da ağırlık merkezi de kendisinde olan özgür küçük bir dünyadır. Rönesans'ta yeni Platoncu bir kılık içinde yeniden uyanan Platon felsefesi devrin tutumuna birçok bakımlardan uygundur. Rönesans düşüncesinin estetik bir niteliği vardır. Bu düşünce evreni uyumlu bir bütün olarak anlamak ister. Güzeli baş idealar arasında alan Platon felsefesi bu bakımdan Rönesans ruhuna yakındı. Ayrıca yeni Platonculuğun mistik yapısı Rönesans'ın din duygusuna, bütün dinleri Tanrı'nın bir açılması diye anlamak istemesine de uygundu. Yunan felsefesinde Rönesans'ta yeniden ortaya çıkan yalnız Platonizm değildir. Bu felsefenin bütün öteki çığırları da Rönesans'ın yeni hayat duygusu çerçevesinde yeniden doğacaklar. Bu duyguya biçim vermedi her birinin kendine göre bir payı olacaktır. Bunların arasında ve başında yeni bir kılıkta ortaya çıkan Aristotelizmi de saymak gerekir.